Ayrım 39, 3. ikiz, Ken Follett, sayfa 470. Genetik o embriyoyu 8 kez parçalayıp onları bütün bu olanlardan habersiz 8 kadının organına yerleştirmişti. Bu kadar da saygısızlık görülmemişti. Ne var ki Jeanne'nin kuşkuları böylece kanıtlanmış oluyordu. Barrington'ın umutsuzca gizlemeye çalıştığı şey de buydu işte. Haber kamuoyuna açıklandığında genetik o rezil olacak, Jeanne ise temize çıkacaktı. Bu arada Steve de aklanmış olacaktı. Jeanne bunu sen becerdin diyerek onu kucakladı. Sonra kafasına bir şey takıldı. Tecavüz suçunu bu 8'den hangisi işledi acaba? Steve, biz şimdi onu bulmalıyız dedi. Bu da hiç kolay olmayacak. Elimizdeki adresler onların doğumu sırasında annelerinin babalarının oturduğu yerler. Bu da adreslerin çoktan değişmiş olduğunu gösterir. Onların bir bir izlerini bulabiliriz. Bu da Lisa'nın uzmanlığına girer. Jeanne ayağa kalktı. Ben Baltimore'a dönsem iyi olacak dedi. Bu iş gece yarısından önce bitmez. Ben de seninle geleceğim. Baban ne olacak? Onu askeri polislerin elinden kurtarmalısın. Lorraine, sana burada iş düşecek Steve dedi. Ben şimdi hemen avukatı arayacağım. Bende ev telefonu var ama olanları ona sen anlatmalısın. Steve pekala dedi gönülsüzce. Yola çıkmadan Lisa'ya telefon etsem diyorum. O da böylece hazır olurdu dedi Jeanne. Telefon ön taraçadaki masanın üzerindeydi. Telefonu kullanabilir miyim? Elbette. Jeanne Lisa'nın numarasını çevirdi. 4 kez çaldıktan sonra telesekreterin sesinden önce belli bir süre geçti. Lisa'nın mesajını dinlerken lanet olsun dedi Jeanne. Mesaj sona erince Lisa lütfen beni ara. Şimdi Washington'dan ayrılıyorum. Saat 10 sularında evde olurum. Çok önemli bir olay olmuş dedi ve telefonu kapadı. Steve, ben seni arabaya kadar geçireyim dedi. Jeanne ona büyük bir iştenlikle sarılan Lorraine'e hoşça kal dedi. Dışarı çıktıklarında Steve disketi ona verdi. Sakın bunu kaybetme dedi. Bir başka kopyası yok. Böyle bir şans bir daha elimize geçmez. Jeanne disketi çantasına koydu. Sen hiç endişe etme. Benim de geleceğim ona bağlı. Sımsıkı sarılarak onu öptü. Bak delikanlı dedi bir süre sonra. Bu yaptığımızdan yakında gene yapar mıyız? Evet yaparız. Yalnız bu süre içinde sakın kendini tehlikeye atma. Seni kaybetmek istemiyorum. Çok dikkatli olmalısın. Jeanne güldü. Benim için endişelenmeni çok seviyorum. Bu her şeye değer. Arabaya bindi ve hareket etti. Jeanne hızla yol alarak bir saate kalmadan eve vardı. Telesekreterden Lisa'nın mesaj bırakmadığını görünce çok bozuldu. Onun uyuyakaldığı ya da televizyon seyrettiği için mesajlarını alamamış olmasından korktu. Sakın panikleme, iyi düşün. Koşarak çıktı ve bu kez arabasına atladığı gibi Lisa'nın oturduğu Charles Village'deki evine gitti. Sokak kapısındaki giriş diyafonuna bastı ama hiçbir yanıt alamadı. Lisa hangi cehenneme gitmiş olabilirdi? Cumartesi gecesi onu sokağa çıkaracak bir erkek arkadaşı da yoktu ki. Ne olur Tanrım, sakın Pittsburgh'ta oturan annesini görmeye gitmiş olmasın. Lisa'nın oturduğu dairenin numarası 12B'ydi. Jeanne 12A'nın ziline bastı bekledi. Bir kez daha bastı, yanıt yoktu. Lanet olsun, bunların hepsi de bozuk galiba dedi içinden. Bütün terslikler de beni bulur. Öfke içinde bir de 12C'nin ziline bastı. Homurdanarak konuşan bir erkek sesi, evet kimsin dedi. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim. Ben bitişiğinizde oturan Lisa Hoxton'un arkadaşıyım. Acele onu görmem gerekti. Nerede olduğunu biliyor musunuz acaba?
Siz kim olduğunuzu sanıyorsunuz hanımefendi dedi ses. Ben bu komşumun yüzünü görsem tanımam.
Ve klik diye ses kesildi. Jeanne hiç düşünmeden diyafona doğru kızgın bir sesle sen de kendini New Yorklu mu sanıyorsun dedi. Arabasını bir yarıştaymış gibi kullanarak doğruca evine gitti ve Lisa'nın telesekreterine gene bir mesaj bıraktı. Lütfen eve döner dönmez beni hemen ara. Gecenin hangi saatinde olursa olsun önemli değil. Telefonun başında bekliyorum. Artık bundan sonra yapabileceği bir şey yoktu. Lisa olmazsa akıl hastanesine adımını bile atamazdı. Bir duş yaptı ve pembe bornozunu giyip sarındı. Karnı çok acıkmıştı. Donmuş tarçınlı çöreklerden birini mikrodalgada ısıttı. Ama midesi almayınca attı ve bir sütlü kahve içti. Televizyon olsa ne iyi olurdu. Belki biraz oyalanırdı. Charles'ın verdiği Steve'in fotoğrafını çıkardı. Onu bir güzel çerçeveletmeliydi. Fotoğrafı buzdolabının kapağına bir mıknatısla tutturdu. Bunun üzerine fotoğraf albümüne bakmayı akıl etti. Önce turkuaz Thunderbird'ün yanında ayakta dikilen babasına gülerek baktı. Üzerinde devrik yakalı pantolonu aşağıya doğru genişleyen kahverengi beyaz çizgili bir takım elbise vardı. Albümü Jeanne'nin beyaz tenis kıyafetiyle çekilmiş çok sayıda fotoğrafı dolduruyordu. Zafer kazanmış olmanın gururuyla elinde ya gümüş kupa ya da bir şilt tutuyordu. Bu da eski bir pusetin içinde Patty'yi dolaştıran annesinin fotoğrafıydı. Bir de Will Temple'ın kovboy kıyafetiyle çekilmiş bir fotoğrafı vardı. Şaklabanlık yaparak Jeanne'yi güldürmeye. Birden telefon çaldı. Jeanne yerinden fırlarken elindeki albümü yere düşürdü, ahizeyi kaptı. ''Lisa sen misin?'' ''Merhaba Jeanne, neymiş şu ivedi durum?'' Jeanne divanın üzerine çöktü, minnet duygusu içinde eli ayağı birbirine dolanıyordu. ''Tanrı'ya şükürler olsun'' dedi. ''Seni kaç saattir arıyorum, nerelerdeydin?'' ''Catherine ve Bill'le sinemaya gittim, bu da mı suç?'' ''Özür dilerim, seni sorguya çekmeye hakkım yok.'' ''Peki peki tamam, ben senin arkadaşınım. Bana bozulabilirsin. Bir gün sırası gelir ben de sana bozulurum.'' Jeanne güldü. ''Teşekkürler. Dinle. Elimde Steve'in tıpatıp benzeri olan 5 kişilik bir ad listesi var.'' Durumu kasten en ufak bir duygusallığa kaçmaksızın belirtmeye çalışıyordu. Gerçek tek bir lokmada yutulacak türden bir şey değildi. ''Bu gece onların izlerini bulmam gerek. Bana yardım eder misin?'' Bir duraklama oldu. Jeanne, biliyorsun senin odana girmeye çalışırken neredeyse başım belaya giriyordu. O sırada güvenlik görevlisi bana ateş edebilirdi. Sana yardım etmeyi elbette isterim ama işimi kaybetmek istemem. Jeanne'nin tüm bedenini buz gibi bir korku sardı. Hayır, beni böyle yüzüstü bırakamazsın. Hem de sonuca bu denli yaklaşmışken lütfen. Korkuyorum. Korkunun yerini öfke dolu bir kararlılık almıştı. Lanet olsun, bu şekilde kaçıp gitmene izin vermem. Lisa, yarın neredeyse pazar. Sana bunu yapmak istemezdim ama yapmalıyım. Bir hafta önce seni kurtarabilmek için yanan bir binanın içine daldım. Biliyorum, biliyorum. O sırada ben de korkuyordum. Uzun bir sessizlik oldu Lisa sonunda. Haklısın dedi, tamam istediğin şeyi yapacağım. Jeanne bir savaş çığlığı atmamak için kendini zor tuttu. ''Sen ne zaman olabilirsin orada?'' ''15 dakika sonra.'' Jeanne telefonu kapadı. Doğruca yatak odasına girdi. Üzerindeki giysiyi çıkarıp yere attı. Siyah bir blue jean pantolonla bir turkuaz tişört giydi. Üzerine bir de siyah Levi's ceket geçirdikten sonra koşarak merdivenlerden indi. Evden ayrıldığında vakit gece yarısıydı. Pazar 52. Bölüm. Jeanne üniversiteye Lisa'dan önce geldi. Kırmızı Mercedes'in kolayca tanınacağını düşündüğü için arabasını akıl hastanesinin önüne değil ziyaretçi park yerine bıraktı. Daha sonra da ıssız ve karanlık kampüsü bir boydan bir boya yürüdü. Binanın önünde dışarıda sabırsızca bekleyen, yolda durup yiyecek bir şey alsaydım ya dedi içinden. Bütün gün hiçbir şey yememişti. Cipsli bir cheeseburger ile bir dilim biberli pizza, üzerine de dondurmalı bir tart. O da olmazsa büyük bir sarımsaklı Sezar salatası çekti canı. Lisa sonunda şık Honda'sıyla göründü. Lisa arabasından indikten sonra geldi, Jeanne'nin elini sıktı. ''Çok utandım.'' dedi. ''Gösterdiğin o yakın arkadaşlığı bana hatırlatmak zorunda değildin.'' ''Anlıyorum.'' dedi Jeanne. Lisa özür dilerim deyince Jeanne ona sarıldı. Birlikte içeri girdiler ve laboratuvarın lambalarını yaktılar. Lisa bilgisayarını çalıştırmaya çalışırken Jeanne de kahve makinesini prize taktı. Gecenin bir yarısında laboratuvarda olmak insanın bir tuhafına gidiyordu. Antiseptikli beyaz duvarlar, pırıl pırıl lambalar, her tarafta sessiz duran makineler ona morgu çağrıştırdı. Er ya da geç bir güvenlik görevlisi kesinlikle onları ziyarete gelecekti. Jeanne'nin kapıyı kırarak ofise girmesinden sonra güvenlik görevlileri akıl hastanesinden bir an bile gözlerini ayırmazlardı. Ne var ki bilim insanlarının zaman zaman geceleri de çalıştıkları sıkça rastlanan bir şeydi. Jeanne'yi tanıyan bir güvenlik görevlisi olmadıkça herhangi bir sorun çıkmazdı. Bir güvenlik görevlisi bizi yoklamaya gelirse ben kırtasiye dolabına saklanacağım dedi. Gelen güvenlik görevlisinin beni tanıyan biri olması durumunda burada bulunduğum anlaşılmamalı.
Liza sinirliydi.
Nasıl olsa buraya doğru yaklaşırken haberimiz olur.
Bence alarma benzer bir şey düşünsek fena olmaz. Genie yapay dölleri aramaya bir an önce başlamak istiyordu ama bu telaşını bastırdı. Öyle bir önlem almak çok iyi olacaktı. Laboratuvarın içini gözden geçirirken bir şeyler düşündüğü belli oluyordu. Birden Liza'nın masasının üzerinde duran çiçek gözüne ilişti.
''Sen şu cam vazoyu çok mu seviyorsun?'' dedi.
Liza omuzlarını silkti. ''Onu Kmart'ta düşürdüm aldım. Bir yenisini de alabilirim.''
Genie çiçekleri vazodan çıkardıktan sonra suyunu Evye'ye boşalttı. Susan L. Farber'ın değişik çevrelerde büyümüş Tek Yumurta İkizleri adlı kitabını raftan aldı. Merdivenlere açılan çift kanatlı cam kapının bulunduğu koridorun sonuna kadar yürüdü. Kapının kanatlarını hafifçe aralayarak kımıldamamaları için altlarına kitabı yerleştirdi. Vazoyu da kapının tepesine iki kanadın tam ortasındaki boşluğa yerleştirdi. Vazoyu düşürüp kırmadan hiç kimse dünyada içeri giremezdi. Onu izlemekte olan Liza, ''Neden böyle bir şey yaptığımı sorarlarsa ne diyeceğim?'' dedi.
Genie birinin sinsice yanına yaklaşmasını istemediğini söylersin dedi.
Liza bu söylenenleri başıyla onayladı. Şimdi rahatlamıştı. Paranoid olmamı gerektiren yeterince nedenlerin bulunduğunu Tanrı biliyor dedi.
Genie şimdi işimize başlayabiliriz.
Vazonun kırıldığını işitebileceklerinden emin olmak için kapıyı açık bırakarak tekrar laboratuvara döndüler. Genie çok değerli disketini Liza'nın bilgisayarına yerleştirerek Pentagon'un sonuçlarını yazdırdı. Kağıtta 8 bebek adı vardı. Elektrokardiyogramları aynı anneden dünyaya gelmiş olsalardı ancak bu kadar tıpatıp benzer olabilirlerdi. Aynı biçimde çarpan 8 minik kalp. Demek askeri hastanelere bebek verebilmek için bu testi düzenleyen Barrington'du. Kopyaları Aventine kliniğine de yollanmış olmalıydı ve cuma günü lime lime edilinceye kadar da oradaydılar. Ne var ki kara kuvvetlerinin orijinal kayıtları saklayacağını Barrington unutmuş ya da hiç aklına getirmemişti. Genie Henry King'den başlamalarını önerdi. Tam adı Henry Irving King dedi. Liza'nın masasının üzerinde üst üste iki tane CD-ROM sürücüsü duruyordu. Masasının çekmecesinden iki tane CD aldı ve her birini birer sürücüye yerleştirdi. Birleşik Devletler'de ne kadar konut varsa hepsinin telefon numaraları şu iki diskle dedi. Aynı anda her iki diski de tarayabilmemizi sağlayacak software programımız da var. Monitör ekranında Windows görüntüsü ortaya çıktı.
''Ne yazık ki insanlar çoğu kez tam adlarını telefon rehberlerine yazdırmıyorlar.'' dedi.
''Bakalım Birleşik Devletler'de kaç tane H. King varmış anlayacağız.'' Önce H. King adını tuşladı, sonra da say diye bir verdi. Az sonra üzerinde 1129 rakamının bulunduğu say kutucuğu ortaya çıktı. Bunu görünce Genie'nin morali bozuldu.
''Bu kadar çok numaraya telefon etmek bütün bir gecemizi alır.'' dedi.
''Bak en iyisi biz şöyle yapalım.'' dedi Liza ve Henry I. King ya da Henry Irving King adlarını tuşladı. Geri al ikonunu tıklatınca önce bir köpek resmi ortaya çıktı, bir süre sonra da bir liste göründü. Şimdi 3 tane Henry Irving King ile 17 tane de Henry I. King'imiz vardı. Bilinen son adresleri neydi acaba? Genie elindeki kağıda bakarak Fort Devens, Massachusetts dedi. ''Pekala. Anvers'te bir Henry Irving King'imiz de Boston'da da 4 Henry I. King'imiz var. Şimdi onlara telefon edelim.
Sabahın saat 1'i oldu, sen bunun farkındasın değil mi?
Yarına kadar bekleyemem.
Gecenin bu saatinde kimse seninle konuşmak istemeyecektir.
Bal gibi konuşmak isteyeceklerdir dedi Genie. Gerçekte bu kuru sıkı atmaktan başka bir şey değildi. Başının ağrıyacağını kendisi de biliyordu. Ancak sabahı bekleyecek durumda değildi. Bu onun için çok önemliydi.
Polis olduğumu, bir dizi öldürme olayının izini sürdüğümü söylerim ben de.
Bu yasalara aykırıdır.
Sen bana Amherst'in numarasını söylesene.
Liza listeyi bulduktan sonra F2'ye bastı. Bilgisayarın modeminden peş peşe ve hızlı hızlı bip bip sesleri duyuldu. Genie hemen telefonu kaldırdı. Telefon 7 kez çaldıktan sonra evet diyen uykulu bir ses geldi karşı uçtan. Amherst Polis Merkezi'nden ben dedektif Susan Farber dedi Gene. Önce adamın canın cehenneme diyeceğine saplamıştı. Ama adam hiçbir şey söylemeyince ihtiyatlı bir sesle sürdürdü. Gecenin bu geç saatinde rahatsız ettiğim için çok özür dilerim ama bu acil bir polis sorunu. Henry Irving King'le mi konuşuyorum acaba?
Evet, ne olmuş?
Orta yaşta bir adamın sesine benziyordu. Gene daha da emin olabilmek için bu sıradan bir soruşturma diye ekledi. İşte bu hataydı. Adam sıradan mı dedi hırçın bir sesle. Gecenin bu saatinde mi?
Gene acele acele bir dizi cinayeti soruşturuyoruz diyerek düzeltmeye çalıştı. Sizi kuşkullar listesinden silmek istiyoruz da efendim. Doğum yerinizi, doğum tarihinizi söyleyebilir misiniz lütfen?
Mayıs'ın 4'ünde doğdum. Yılı da 1945, Greensfield'da, Massachusetts.
Aynı adı taşıyan bir oğlunuz da yoktur herhalde.
Hayır yok, 3 tane kızım var, şimdi yatabilir miyim?
Sizi daha fazla rahatsız etmeyeceğiz, bize çok yardımcı oldunuz. Teşekkür ederim, iyi uykular.
Telefonu kapadı ve bir zafer kazanmış olmanın gururu içinde Lisa'ya baktı.
Gördün mü, benimle konuştu. Hiç istemedi ama gene de konuştu.
Lisa güldü. Doktor Ferrami, insan kandırmada üzerine yok. Gene sırıttı. Buna haddini bilmezlik denir o kadar. Şimdi de Henry E. King'lere telefon ederim. İlk ikisini ben arayacağım, son ikisini sen arayacaksın. Aralarından sadece biri otomatik telefon kadranını kullanabiliyordu. Gene bir not defteriyle bir de kalem buldu. Her iki numarayı da kaydetti. Telefonu kaldırarak numaraları elle çevirdi. Karşısına bir erkek sesi çıktı ve bu kez gene yağlı ballı konuşmasına başladı. Ben Boston kentinden dedektif Susan Farber.
Gecenin bu saatinde beni ne demeye arıyorsun ulan diye patladı adam. Benim kim olduğumu biliyor musun?
Henry King olduğunuzu biliyor.
Ben de senin o boktan işini kaybettiğini biliyorum. Lanet olası aptal karı diye köpürdü adam. Susan ne dedin?
Ben sadece doğum yerinizle doğum tarihinizi öğrenmek istemiştim Bay King.
Sen beni hemen teğmene bağla.
Bay King.
Ne diyorsam yap.
Gene lanet olası goril dedi ve telefonu kapadı. Tir tir titriyordu. Umarım öbür konuşmalarda böyle geçmez. Lisa da telefonu kapamıştı.
Benimki Jamaikalıydı dedi. Aksanlığından belli oluyordu. Anladığım kadarıyla seninki kaba biriydi.
Hem de çok.
Artık burada kesebiliriz. Sabahleyin devam ederiz.
Gene bir edepsiz yüzünden yenilgiyi kabullenecek değildi. Hayır olmaz dedi. Bu tür ufak tefek kaba konuşmalara katlanırım artık.
Sen öyle diyorsan.
Adam 22'den çok daha yaşlıydı. Bu yüzden onu unutabiliriz. Şimdi de öteki ikisini deneyelim. Gene kendini tüm olumsuzlukları hazırlayarak tekrar numarayı çevirdi. Üçüncü Henry King daha yatmamıştı. Odanın içinde geri plandan hafif bir müzik sesi, ayrıca başka sesler de geliyordu.
Evet, kimsin dedi.
Gene umutlandı çünkü ses yaşı tutuyordu. Gene bir polismiş gibi tanıttı kendini fakat adam kuşkulandı.
Polis olduğunu ben nereden bileceğim dedi.
Ses tıpkı Steve'in sesiydi, kalbi duracakmış gibi oldu. İşte bu yapay döllerden biri olabilirdi. Adam kuşkulanmıştı, şimdi ne yapmalıydı? İşi pişkinliğe vurmaya karar verdi umursamaz bir tavırla. Öyleyse siz beni karakoldan arasanıza diye bir öneride bulundu. Kısa bir duraklama oldu.
Hayır unut gitsin dedi adam.
Gene bir kez daha derin bir soluk aldı.
Adım Henry King, bana Hank de derler, ne istiyorsun?
Önce doğum tarihinle doğum yerini öğrenebilir miyim?
Tam 22 yıl önce Fort Devons'la doğdum. Benim doğum günüm aslında dünkü cumartesiydi.
Bu oydu. Gene yapay döllerden birini şimdiden bulmuştu bile. Artık geçen pazar günü Baltimore'da olup olmadığını saptamalıydı. Konuşurken heyecanlandığını belli etmemeye çalışıyordu.
Eyalet dışına en son ne zaman çıktığınızı söyleyebilir misiniz?
Bir düşüneyim. En son New York'a gittim. Ağustos ayıydı.
Gene'nin içinde bir ses bu adam doğru söylüyor dedi fakat yine de sorgulamayı sürdürdü.
Geçen pazar neler yaptınız?
Çalışıyordum.
Ne iş yaparsınız?
Ben MIT'de son sınıf öğrencisiyim. Pazarları da Cambridge'deki Blue Note kafeye bakarım.
Gene önündeki deftere not aldı. Yani geçen pazar günü oradaydınız.
Evet, en az 100 kişiye içki vermişimdir.
Teşekkür ederim Mr. King.
Dedikleri doğruysa Lisa'ya tecavüz eden adam bu değildi. Gösterdiğiniz kanıtın doğru olup olmadığını öğrenebilmem için oranın telefon numarasını verir misiniz?
Numarayı hatırlamıyorum ama rehberde vardır. Nasıl bir şey yaptığımı varsayıyorsunuz, sorabilir miyim?
Bir kundakçılık olayını soruşturuyoruz da.
Neyse, kanıtım var benim.
Bir yabancı ile konuştuğunu bildiği halde Steve'in sesini işitmiş olmak onda çok kötü bir etki bırakmıştı. Aralarındaki görsel benzerliğin doğruluğundan emin olabilmek için Henry King'in yüzünü görmeyi çok isterdi. İster istemez konuşmayı noktaladı. Çok teşekkür ederim efendim, iyi geceler.
Telefonu kapadı ve aldatmacılığını dışarı boşaltır gibi yanaklarını şişirerek "Vay be!" dedi.
Lisa deminden beri onu dinlemekteydi.
"Onu bulabildin mi?" dedi.
"Evet, Fort Devens'ta doğmuş ve bugün tam 22'sini doldurmuş. Aradığım Henry King'in ta kendisi. Bundan da çok eminim."
"İyi iş becerdin. Fakat görünen o ki kanıt gösterebiliyor. Cambridge'de bir barda çalıştığını söyledi. Önündeki not defterine bakarak Blue Note'da diye ekledi.
Onu da soruşturacak mıyız?"
Lisa'nın avcılık içgüdüleri uyanmıştı. Çok merak ediyordu. Jean'i başıyla söylenenleri onayladı.
Çok geç oldu fakat cumartesi geceleri bar bu saatlere kadar açık olur. CD-ROM'undan numarasını bulabilir misin?
Bizde sadece konutlara ait telefon numaraları var. İş yerlerine ait olanlar başka disketlerde.
39. ayrımın sonu. Sayfa 484.